Ayrım 51.
Sayfa numarası 454. İkinci kitabı ad olarak değil ama içerik olarak onu bir kez daha ölümsüzlüğe taşıdı. Bu kitapta eski Türk matematiği ile Hint sayı sisteminden yararlanılarak ondalık sayılar, sayı yazma, dört işlem, toplama, çıkarma, çarpma, bölme, kesir hesaplarının kuralları bulunup geliştiriliyor ve her buluş kuramsal bir bütünlüğe ulaştırılıyordu. Özgün yazılıma ele geçirilemeyen bu kitap 12. yüzyılda Batı'ya ulaşmış ve çevirisi yapılmıştı. Eldeki nüsha Latince Liber Algoritmi adı verilen bu çeviridir. Harizmi Liber Algoritmi ile Batı'ya 9 sayıyı ve 0'ı kullanmanın basitleştirilmiş yöntemlerini öğretti. Öğretisi yalnızca matematikçiler çevresiyle sınırlı kalmadı ve hızlı bir biçimde halkın anlayacağı ve günlük işlerde kullanılan işlemler haline geldi. Çeşitli okullar, özellikle algoritm okulu, bu işlemleri yaymak için çaba harcadı. Alman Zerklerli Thomas, 13. yüzyıl Almancası ile yazılmış kitabında bu yeni sayıları kullandı. Harizmi, Avrupalıları Roman rakamlarının kısırlığından kurtarmış ve bilimin her dalında kullanılan bir matematiği Batılılara öğretmişti. Allah'ın Güneşi Avrupa'nın üzerinde Segre Tonke Altın Kitapları Yayınları 2001 sayfa 49. Helen uygarlığı ve Roma'da sayı yoktu. Eski Mısırlılar ise 1, 2 ve 3'ü dik çizgilerle gösteriyordu. Bir yatay çizgi 4, iki yatay çizgi 8 anlamına geliyordu. 10, 100 ve 1000 ise hieroglif harflerle gösteriliyordu. Babilliler sayı yazmayı dik ve yatay çizgiler ile her iki çizginin açı oluşturacak biçimde kesişmesiyle sağlıyordu. Dik ve yatay çizgilerin sayısı ve kesişme açısı değişik sayı değerlerini ifade ediyordu. Helenler sayıları alfabelerinin 24 harfi ve Orta Doğu kökenli 3 ek işaretle yazıyordu. Romalılarda sayılar rakamla değil harflerle gösteriliyordu. Roma'da sayılar başlangıçta yalnızca dik çizgilerle anlatıldı. 5 dik çizgi 5'i, 8 çizgi 8'i, 15 çizgi 15'i ifade ediyordu. Daha sonra 10 çizgiye bir deste denildi ve çapraz 2 çizgiyle X gösterildi. Çaprazın alt kısmının atılmasıyla oluşan işaret V, yarım deste 5 demekti. Daha büyük sayılar için harfler devreye girdi. 50L, 100C, 500D ve 1000M harfiyle gösterildi. Romalılar örneğin 348 sayısını yazacaksa bunu 100 100 100, 10 10 10 10, 5 1 1 1 olarak, yani C C C X, X, X, X ve I, I, I biçimindeki uzun yinelemelerle yazıyordu. Daha büyük sayıları yazmak başlı başına bir sorundu. Çünkü yazması uzun, kapladığı alan büyüktü. Milattan önce 260 yılında kazandıkları deniz zaferi anısına hazırladıkları kitabeye 22 milyon sayısını yazmak için tam 220 kez 100 bin işaretini yan yana kazımışlar. Bunun için birçok taş blok kullanmışlardır. 100 binden yüksek sayılar için herhangi bir işaret yoktu. AGE sayfa 37-38. Romen rakamları denilen bu işaretlerle en basit bir hesap işlemi bile yapmak olanaklı değildi. Doğuda geliştirilen ve eski çağlarda yalnızca Hintliler, Türkler ve Mayaların kullandığı birler hanesinin birden dokuza dek her sayıyı ayrı işaretle göstererek yazma, insan zekasının gerçekleştirdiği en önemli buluşlardan biridir. Dört işlemi sayı yazısıyla yapılır duruma getiren, ondalık sayıları ve kat sayıları bulan ve doğu matematiğini kuram haline getiren Harizmi'ye tüm insanlık ama özellikle Batılılar çok şey borçludur. Harizmi'nin doğduğu topraklar matematiğin çok eskiden beri üstelik ayrıntılı olarak bilindiği yerlerdi. Ordu kurmayı ve varlığını ona bağlamayı bir yaşam biçimi haline getiren Türkler ordularını onluk, yüzlük, binlik ve on binlik birimler halinde örgütlüyor ve bu örgütlenmeye uygun sayı sistemleri geliştiriyordu. 10 oklar tanımı ve 12 boyluk federasyonlar Türklerin ondalık sistemi çok eskiden beri kullandıkları alanlardı. Ayrıca bu sistem yalnızca ordu örgütlenmesinin anlatımında değil, günlük yaşamın her alanında yaygınca kullanılıyordu. Üstelik bir değil, iki tür ondalık sisteme sahiptiler. Eski Türklerin sayı okuma ve yazmada kendilerine özgü yöntemleri vardı. Örneğin 37 sayısına bir yandan 7 40 denirken, Öte yandan 30 artık 7 diyorlardı. İlk sistem ikincisinden daha eskiydi ve açıklaması şöyleydi. 37'ye 7.40 diyebilmek için önce ondalık sistemin bilinmesi gerekiyordu. Çünkü 37, 3 çarpı 10, 30, 4 çarpı 10, 40 arasındadır. Eski yöntemde 37'yi söylemek için önce onu içine alan onluk tam sayı yani 40 söyleniyor. Daha sonra iki onluk tam sayı arasındaki kalan birlik sayı olarak 7 okunarak üst onluğun önüne koyuluyordu. 7.40 dendiğinde 40'tan önceki 30'dan sonraki 7'li sayı yani 37 anlaşılıyordu. Türklerin çok eski olan, arkaik ve grafik olarak belgelenmiş olan ilk ondalık sayı sistemi buydu. Kök Türkler, Sencer Divitçioğlu, Yapı Kredi Yayınları 2000, sayfa 221. İkinci sistem daha moderndir. Burada bir sonraki tam sayı işlemden çıkarılmış ve artık, artı kavramı getirilmiştir. 37, 3 çarpı 10 eşittir 30 artı 7. Yani 30 artık 7 olarak okunmuştur. Türkler bu iki sistemi uzun süre birlikte kullanmıştı. Daha gelişkini varken eskisinin de korunup kullanılmasının nedeni hala anlaşılamamıştır. AGE sayfa 222. Harizmi, Türk matematik geleneğini temel alarak Babil, Helenistik, İbrani, Hint metinlerini inceledi, kuramlar geliştirdi ve yapıtlarını üretti. Çağının çok ilerisinde olan Hisabül Cebr ve El Mukabele adlı yapıtı matematiğini etkiledi ve uzun süre ona yön verdi. Kolay kullanılabilir yöntemler içeren bu yapıtla doğrusal ve iki bilinmeyenli denklemlerin aritmetik çözümüne ve Öklidisçi geometriye yeni kurallar getirdi. Miras başta olmak üzere karmaşık hesaplarda dağılım oranlarının saptanmasını basit ama sağlam kurallara bağladı. Logaritma terimi Batılıların Harizmi'ye verdiği algoritmi adından türedi. Fizik adlı yapıtında gökbilim çalışmalarında kullanılacak cetveller ZIK geliştirdi. Kitabül Amel Bil Astrolab ve Kitabül Amelil Astrolab adlı yapıtlarında yıldızların dünyaya göre yükseklik derecesini saptayan aletin usturlap yapılış ve kullanışını anlattı. Yerin ve gökyüzünün haritalarını içeren atlas hazırlanmasına katıldı. Nil'in cennetten değil Doğu Afrika'daki bir gölden çıktığını belirten ilk kişi oldu. Bu görüşe bilim tarihinde Batlamyus Harizmi kuramı adı verildi. Ana Britannica Ana Yayıncılık AŞ 14. cilt sayfa 435. Harizmi'nin attığı temel üzerinde birçok matematikçi ve gökbilimci yetişti. Bu insanlar yaptıkları çalışmalarla birçok ilki gerçekleştirdiler. Evrensel bilime zenginlik katan büyük bir bilimsel miras bıraktılar. Arap bilginleri El-Battani ve İbn Yunus gökbilim cetvellerini büyütüp geliştirdiler. Batılıların Alfraganus adını verdiği El-Fergani, yeryüzü boylam dairelerinin uzunluğunu hesapladı ve ilk kez Güneş'in görünürdeki yörüngesinin gezegenlerde olduğu gibi zamanla geri yöne doğru gittiğini anladı. Yapıtları birçok kez Latince'ye çevrildi. Sabit bin Kurra, tarihte ilk kez Güneş'in öğle yüksekliğini ve Güneş yılının süresini hesapladı. Batı'da Albategnius adıyla ünlenen El-Battani, 877-918, dönencel yılı, yıldız yılı ve paralaksın, yer merkeziyle gözlem evinin belirli bir yıldıza göre yaptıkları açı, sürelerini ve açısını hesapladı. Allah'ın Güneşi Avrupa'nın üzerinde Sigrid Huncke Altın Kitapları Yayınları 2001, sayfa 80-82. Hasan İbn Heysem, 965-1039, gezegenlerin saydam olmayan tabakalar üzerinde hareket etmelerinin kuramını oluşturdu. Yıldız ve güneşin ışık verdiğini, ayın güneşten aldığı ışığı yansıttığını bulması, gökbilime, astronomi yaptığı büyük bir katkıydı. AGE sayfa 82. Işık olayları üzerindeki Kur'an ve hesapları 600 yıl batıda etkili oldu. Işığın kırılması ile ilgili bir buluşu bilim dünyasında hala Alhazen sorunu adını taşır. Işığın gözden çıkmadığını, tersine nesnelerden göze geldiğini kanıtladı. Felsefenin görevi açık ve kesin bilgi sağlamaktır. Bu niteliği nedeniyledir ki bütün bir bilimlerin anasıdır. Felsefenin temelinde mantığın bulunması bu yüzdendir, diyordu. Felsefe Ansiklopedisi Düşünürler Bölümü Orhan Hançerlioğlu 1. cilt Remzi Kitabevi 1985 sayfa 268. 1000 yıl önce yapılan bu saptamalar modern felsefe ve mantığın günümüzde temel aldığı düşüncelerdi. Avrupalıların gelmiş geçmiş tüm hekimlerin en büyüklerinden biri. Allah'ın Güneşi Avrupa'nın üzerinde Sigrid Huncke Altın Kitapları Yayınları 2001 sayfa 116 dediği ve Paris Tıp Fakültesi'nin büyük amfisine Auditorium Maximum heykeli dikilen Zekeriya el-Razi 854-932 tıp başta olmak üzere felsefe, matematik, gökbilimi, kimya, eczacılık ve edebiyat alanlarında yapıtlar veren bir düşünür, bir bilim dehasıydı. Horasan'ın Rey kentinde doğdu, iri yarı ve sarışın oldukları için Arapların Rey'in kızıl tilkileri dediği AGE sayfa 117. Güneybatı Orta Asya Türk boylarından geliyordu. Büyük Larus, Gelişim Yayınları 6. cilt sayfa 3496. Bu sıra dışı bilim insanı yapıtlarını aktardığı Kur'an ve uygulamalarıyla yalnızca yaşadığı döneme değil, günümüze değin bilimle ilgilenen herkes tarafından saygı ve hayranlıkla anılmıştır. Orta Çağ'da doğa bilimcilerine yönelen araştırmalar onunla başladı. İyi bir deneyici ve iyi bir tüme varımcı, özelden genele ya da etkiden etkene geçerek sonuç çıkarma yöntemi olduğu kadar antik Grek felsefesini tümüyle inceleyen iyi bir filozoftu. Anaksagoras ve Empedokles üzerinde kapsamlı incelemeler yapmıştı. İslam felsefesinde Tabiyyun adı verilen doğa felsefecilerinin öncüsüydü. Ona göre bilginin kaynağı duyumlardır ve gerçek olan evrendir. Ruh ve Tanrı bu gerçeğe yani dünya işlerine karışmaz. Bu işler ancak akılla çözülebilir. Sınırsız olan insan aklı her şeyi öğrenebilir, iyi ile kötüyü birbirinden ayırabilir. Bu nedenle felsefe ile doğa bilimleri arasında bir bütünleyici bir bağ kurulmalı ve bu bağ her zaman korunmalıdır. Felsefe Ansiklopedisi Düşünürler Bölümü Orhan Hançerlioğlu 2. cilt Remzi Kitabevi 1985 sayfa 184. Batılıların Rhazes adını verdiği Razi, döneminde hiçbir hekimin erişemeyeceği bir tıp bilgisine ulaşmıştı ve yorulmak bilmez bir çalışmayla bu bilgiyi sürekli geliştirip yeniliyordu. Bilgisini arttırmak için uzun yolculuklar yapıyor ve dönemin en ileri bilginleriyle ilişki kuruyordu. Hiç bıkmadan öğrencilerine hekimlik mesleğinin yüksek ahlak değerlerini anlatıyor, şarlatanlıklarla, söz ve yazı yoluyla sürekli savaşıyordu. Para ve malla hiç ilişkisi olmadı. Yoksulluk içinde öldüğünde arkasında muazzam bir bilimsel mirastan başka hiçbir şey bırakmamıştı. Uzun süre sandıklarda kalan el yazmaları Vezir İbn el-Hamid'in ilgilenmesiyle düzenlenip basıldı. Basılacak kitap sayısı o denli çok ve o denli nitelikliydi ki yalnızca el-Hamid ve bilim adamları değil kitabı basanlar bile şaşırıp kalmışlardı. Contenance adıyla çevrilerek Batı'da uzun yıllar ders kitabı olarak okutulan ve yalnızca tıp konularını kapsayan ansiklopedik kitap tam bir başyapıttı. El yazmalarından oluşan diğer kitaplar, mıknatısın demiri çekmesinin nedeni, uzay boşluğu üzerine, inancın eleştirisi, ilahi bilim, evrenin biçimi üzerine, tıbbı içine alan, bir saat içinde tedavi, yakınında hekim bulunmayan herkesin kitabı ve çiçek ve kızamık hastalıkları üzerine en dikkat çekici olanlarıydı. Allah'ın Güneşi Avrupa'nın üzerinde Sigrid Huncke Altın Kitapları Yayınları 2001 sayfa 121-122. İlahi bilim kitabında kendinden sonraki bilim adamlarına bilimsel ahlakla ilgili erdemli öğütler verdi. Bu öğütlerde bilimle uğraşan insanların dünyaya ait maddi ya da öbür dünyaya ait manevi söz vermelere bağlanmamalarını, bilim ve gerçek için karşılaşılacak zorluklara cesaretle göğüs germelerini söylüyordu. Çok tutulan, yanında hekim bulunmayan herkesin kitabı, Halk sağlığı konusunda yazılmış belki de ilk kitaptı. Ansiklopedi biçiminde düzenlenen kitapta her hastalık açık ve anlaşılır biçimde anlatılıyor, hastalıklardan korunmak için alınması gereken önlemler ve ilk müdahale yöntemleri öğretiliyordu. Bir saat içinde tedavinin ön sözünde şunları yazmıştı. Kimi hekimler bir hastalığın ancak oluştuğu süre içinde tedavi edilebileceğini söylerler. Bunu yalnızca hastadan daha fazla ücret alabilmek için yaparlar. Vezir, bazı hastalıkların bir saatte iyi edilebileceğini söylemem üzerine heyecanlandı ve benden bu konuda bir kitap yazmamı istedi. İşte bu kitap odur. AGE sayfa 121. Tıbbı içine alan ve Çiçek ve Kızamık Hastalıkları üzerine adlı kitapları, alanlarının şaheserleri kabul edilmiştir. Bunlar özgün birer ilk yapıt, monografi ve tıp bilimine konularına yön veren temel eserlerdi. Kitaplarda eski görüşlerin etkisinde kalmadan tümüyle klinik saptamalara ve deneylere dayanılıyor, olay ve olgular doğal süreçler içinde ele alınıyordu. Yüzlerce yıl böyle şeyler ne yazılmış ne de düşünülmüştü. Çiçek ve kızamık hastalıkları üzerine o denli etkiliydi ki Avrupa'da 1495-1866 arasında tam 40 kez basılmıştı. AGE sayfa 122. Razi, diğer kitaplarında ısı, rüzgar ve nem koşullarının insan sağlığı üzerinde yaptığı etkileri inceledi, öğrencileriyle toplu deneyler yaptı, hasta başında klinik dersler verdi. Hastane başta olmak üzere yaşam mekanlarının tütsüleme yoluyla kötü kokulardan arındırılmasını, hasta odalarının havalandırılmasını, sıcak suyla sık sık yıkanılmasını ve temiz içme suyuna önem verilmesini önerdi ve önerilerinin kent yönetimlerince uygulanmasını sağladı. Veba görülen yerlerde kızgın çakıllar üzerine sirke döktürerek elde ettiği formaldehit gazıyla evleri dezenfekte etti. Sülfürik asit ve formik asiti tanımladı. Cerrahide ilk kez koyun bağırsağından elde edilen iple dikiş yapılmasını uyguladı. Büyük Larus, Gelişim Yayınları 6. cilt sayfa 3496. Konutların sağlık koşullarına uygun olması için neler yapılması gerektiğini açıkladı. O dönem için özellikle Batı insanına hayal gibi gelen her evde bir yıkanma yerinin gerektiğini söylüyordu. Bunların söylenip uygulandığı yıllarda Avrupa'da insanlar yılda bir ya da en çok iki kez, o da soğuk suyla yıkanırlar. Elbiselerini bir kez giydiler mi artık parçalanıp üzerlerinden sökülünceye dek yıkamazlardı. Hristiyanlık misyonerleri çıplak vücudu insanlara arzu, tutku ve ahlaksızlığın kaynağı olarak tanıttığı için banyo yapmak, yıkanmak, hatta yalnızca soyunmak bile günah sayılıyordu. Pislik bir tür iffetlik göstergesi haline gelmişti. Allah'ın Güneşi Avrupa'nın üzerinde Sigrid Thunke Altın Kitapları Yayınları 2001 sayfa 33. Kilise, Tanrı'nın eseri olan insan vücudunu kutsal sayıyor, ona müdahale edilmesini yani ameliyat olmayı yasaklıyordu. Vücudu beşer bir fabrikaya benzer. Attila İlhan, Cumhuriyet 13 Ağustos 2003. Doğuştan hekim olan Razi, kendisini hekimlerin meslek alanından da sorumlu sayıyordu. Ölümünden bir yıl sonra yasalaşan önerileri içinde, hekimlerin çalışabilmek için sınavla ruhsat almalarını şarlatanlarla hekimlik taslayan mutatabbip kişilerin kavuşturulması, meslek kurallarını denetleyen tabip odasının kurulması, sahte hekimlik ve ilaççılıkla mücadele edilmesi, genç hekimlerin yetiştirilmesi için geliştirilecek yöntemler gibi konular vardı. Devlet hizmeti dışındaki her hekimin sınava tabi tutulması, bu sınavda başarılı olanlara hekimlik verilmesi ve bu hekimlerin tabipler odası gibi bir meslek örgütüne üye olmaları o güne dek görülmüş uygulamalar değildi. Razi'nin yaşadığı dönemde tıp o denli ileri gitmişti ki yalnızca Bağdat'taki hekim sayısı devlet memuru olanların dışında 860'tı. Aynı yıllarda Avrupa'nın örneğin Rangaut kentinde bir tek hekim bile bulunmuyordu. Allah'ın Güneşi Avrupa'nın üzerinde Sigrid Thunke Altın Kitapları Yayınları 2001 sayfa 113-123. Rus doğu bilimcisi Vasili W. Berthold'un gelmiş geçmiş en büyük İslam bilgini olarak nitelediği Ahmet el Biruni 973-1052 yalnızca doğunun değil tüm orta çağın en etkili düşünürlerinden biridir. Harizmi gibi Harzem'de doğan bu büyük Türk bilgini yaptığı çalışmalarla kendi dönemine olduğu kadar belki de ondan daha çok geleceğe yön verdi ve hemen tüm yapıtları Batı dillerine çevrildi. Bilimsel niteliği ve düşünce zenginliği öylesine etkileyicidir ki Belçikalı bilim tarihçisi George Sartun binlerce bilim adamının yetiştiği 11. yüzyılı Biruni Çağı olarak adlandırmıştır. Ana Britannica Anı Yayınları AŞ 5. cilt sayfa 431. Biruni'nin felsefe, gökbilim, matematik, doğa bilimleri, coğrafya ve tarih alanlarında eriştiği bilimsel düzey ve olgunluk çok yüksektir. Yapıtlarını sıradan okurlar için değil, bilim adamlarına yönelik yazmıştır. Bu nedenle Biruni'yi okuyup anlamak için iyi bir eğitimden geçmiş olmak gerekir. Yapıtlarında Arapça, Farsça, Sanskritçe, Süryanice ve Türkçe kullanmıştır. Kullandığı Türkçe sözcüklerin yazılışında belirgin bir ustalık olmasına karşın Biruni özellikle batılı tarihçilerce Türk değil Arap sayılmıştır. Biruni'nin felsefe ve tarih konusundaki görüşleri bilim tarihinde iz bırakan düşünsel bir devrim niteliğindedir. El Asarül Bakiye, Anil Kurunil Haliye adlı kitabı, tarih ve zaman bilimi, kronoloji alanında önemli bir yapıttır. Bu yapıtta tarihsel olaylar yalnızca kronolojik sıralamaya bağlı olarak değil, toplumsal ilişkileri belirleyen koşullar ve süreçler ele alınarak incelenmiştir. Zaman bilimiyle ilgilenilmesi nedeniyle çok geniş bir takvim araştırması yapılmış, Türk, Grek, Çin, Arap ve İran takvim sistemleri incelenerek kitaba alınmıştır. Kurunil Haliye, İslam dünyasında takvimler sistemi üzerine yazılmış en ayrıntılı yapıttır. Biruni, nesnelliğe ve akılcılığa dayanan tarih anlayışını Kitabüt Tefhim Fi Evaili Sanatatit Tencim yapıtıyla bilimsel bir üstünlüğe taşıdı. Tarihsel olayları ekonomik nedenlerle açıklayarak toplumsal gelişimin temelinde ekonomik ilişkilerin yattığını ileri sürüyor ve tarihi din ve inanç sistemleriyle açıklamaya çalışmanın bilime aykırı olduğunu söylüyordu. Bu görüşler Batılıların ancak 19. yüzyılda ulaşabildiği görüşlerdi. Biruni, yapıtlarında karşılığını bulan özgün düşünceye bağlılığı, kapsam genişliği, bağnazlıktan uzak yaklaşımı ve özenle seçilmiş ayrıntı zenginliğiyle AGE sayfa 431, bilim tarihinin anıt isimlerinden biridir. Gökbilimi, matematik, fizik, yer bilimleri alanlarındaki çalışmaları pek çok ilk buluşu ve kuramsal yeniliği içerir. Dönemin en nitelikli Aristo ve Ptolemyos eleştirisini o yapmıştır. Dünyanın kendi ekseni çevresinde döndüğünü bulmuş, ufuk al çalmasını, açısını bularak meridyen yayı uzunluğunu belirlemiş ve dünyanın yarıçap uzunluğunu hesaplamıştır. Güneşin bir yıl boyunca gök küresi üzerinde çizdiği daire düzleminin gök ekvatoruna göre eğikliğini, tutulum eğikliği, çok hassas biçimde saptamayı başarmıştır. Fizikteki büyük başarısı, piknometre, yoğunluk şişesinin ilk örneğini geliştirerek, 23 katı ve 6 sıvının özgül ağırlığını bugün bilinen değerleriyle belirlemesiydi. Su kaynaklarını ve artezyen kuyularını akışkanlık mekaniği, hidrostatik ilkeleriyle açıkladı. Gazneli Mahmut'la birlikte Hindistan'a gittiğinde bu ülkeyi daha iyi incelemek için Sanskritçe öğrendi. Indus havzasının vazisinin alüvyonla dolması sonucu oluştuğunu belirledi. Bu belirleme o dönem için inanılması güç bir buluştu. Hindistan'da yaptığı çalışmaların en önemli sonucu Hintlilerin kendisine herhalde çok şey borçlu olmasını gerektiren Tahkiki Malil Hint adlı yapıttır. Hindistan'ın kültür ve bilim tarihini inceleyen bu yapıt, bugüne dek yapılmış en değerli Hint çalışmalarından biridir.